Kırım Harbi. Kırım Harbi. Soru 1. Kırım Harbi neden çıktı? 1848 ihtilalleri Avrupa'da birçok yerde kargaşaya sebep oldu. Macarlar ve Polonyalılar Avusturya ve Rusya'ya karşı ayaklanmışlarsa da başarılı olamayarak Osmanlı topraklarına iltica etmişlerdi. Ardından Osmanlı toprağı olmasına rağmen Rus nüfuzu altında bulunan Eflaklılar Ruslara karşı direnişe geçtiler. Ancak yenildiler ve onlar da Osmanlı ülkesine sığındılar. Osmanlı İmparatorluğu Rusların ve Avusturyalıların bütün baskılarına rağmen ihtilalcileri teslim etmedi. Bu durum Avrupa kamuoyunda müspet karşılanırken Rumlarla Osmanlılar arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine sebep oldu. 1848 ihtilalleri Rusya ile İngiltere arasındaki ilişkilerin de bozulmasına yol açtı. Bu hadiselerin arkasından kutsal yerler Makamat-ı Mübareke meselesi ortaya çıktı. Kudüs'te bulunan Hristiyanlığın kutsal mekanlarında dış müdahaleler başlamadan önce Osmanlılar, Katolik, Ortodoks, Protestan, Yahudi ve Ermeniler arasında bir denge kurmuşlardı. Ancak Avrupalı devletlerin ve Rusya'nın kendi mezheptaşlarının ön plana çıkarıp bu yerlerde onların hakim olmalarını sağlamak istemeleri hem bu dengeleri bozdu hem de Osmanlı İmparatorluğu üzerinde bir baskı oluşturdu. 1829'dan sonra Rusya, Kudüs'te Ortodokslar lehine birçok yeni hakların alınmasını sağlamıştı. Fransız halkının dini duygularını kullanarak kendisini desteklemelerini sağlamak isteyen Louis Napolyon da 1850'de Latinler için yeni ayrıcalıklar istedi. Latinlerin kazandığı yeni haklar, Louis Napolyon'un Fransa'da cumhuriyeti sona erdirip imparatorluğun ilan etmesinde önemli rol oynadı. Latinlerin kazandığı yeni ayrıcalıklar, kendisini Ortodoksların hamisi sayan Rusya'yı onların lehine yeni imtiyazlar koparılması sağlamak için harekete geçirdi. Rus çarı 1. Nikola, Osmanlı İmparatorluğu'nun kısa bir sürede çökeceğine inanıyor ve onun mirası önemli kısımlarını ele geçirmek istiyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nu ortadan kaldırıp mirasına konma fikri onda bir saplantı haline gelmişti. Rusya hem Fransa'ya karşı destek sağlamak hem de Osmanlı İmparatorluğu'nu paylaşmak için İngiltere ile temasa geçti. İngiltere, Rusya'nın Osmanlı İmparatorluğu'nu Fransa'yı dışarıda bırakarak paylaşma fikrini reddetmedi. Ancak müspet bir cevap da vermedi. Bu durum Rusya'nın İngiltere'nin desteğini kazandığı kanaatine varmasına sebep oldu. Şubat 1853'te Çar Nikola, Osmanlı İmparatorluğu'nun elçi olarak Türk düşmanı Prens Mençikov'u tayin etti. Mençikov'un İstanbul'daki davranışları iki ülke arasındaki ilişkileri iyice gerginleştirdi. Mençikov, iki ülkenin ilişkilerini bozmak için her türlü olumsuz davranışta bulundu. Buna karşılık Osmanlı devlet adamları da alttan alarak mesele çıkmamasına özen gösterdiler. Mayıs 1853'te Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ülkesindeki Ortodoksların himayesi altında olduğunu belirten yeni bir antlaşmanın yapılmasını istedi. Bunun üzerine Fransız ve İngiliz elçileri durumu görüşmek üzere ülkelerine gittiler. Abdülmecit onların yokluğunda Rusya'nın isteklerini kabul etmek zorunda kalmıştı. Ancak İngiliz elçisi döndükten sonra Mustafa Reşit Paşa'nın hariciye nazır olmasını sağladı ve Rus tekliflerini reddettirdi. Osmanlı hükümeti ve İngiltere'nin oyununa geldiğini inanan Rus çarı 31 Mayıs 1853'te istekleri kabul edilmediği takdirde Eflak ve Boğdan'ı işgal edeceğini ilan etti. Bunun üzerine İngiltere donanmasını Çanakkale Boğazı'nda topladı ve elçisine gerektiğinde bu gemileri İstanbul'a çağırma etkisini verdi. İngilizleri geriletmek isteyen Rusya ise 2 Temmuz'da Eflak ve Boğdan'ı işgal etmeye başladı. Savaşa engel olmak için Avrupa'nın önemli devletleri Viyana'da yaptıkları toplantı sonucunda Rusya'nın Ortodoksların hamisi ve Fransa ile Rusya'nın bu uygulamanın garantör olduğunu belirten bir nota hazırladılar. Çar bunu hemen kabul etti. Ancak Ortodokslara verilen ayrıcalıkları milletler arası anlaşmaların sonucu olarak değil de sultanın bahsettiği bir hak olarak gören Osmanlı hükümeti İstanbul sokaklarındaki Rus aleyhtarı gösterilerin de etkisiyle Viyana notasını reddetti. Savaştan kaçınmak isteyen İngiltere'nin Osmanlıları uzlaşmaya mecbur etmek için donanmasını Çanakkale'den geri çağırmasına rağmen kamuoyu baskısı altındaki Osmanlı İmparatorluğu Rusya'nın Eflak ve Boğdanak askerlerini çekmesi için bir nota verdi. Ve 1853 Ekim'in sonlarında Tuna yaşayan Ömer Paşa komutasındaki Osmanlı askerleri savaşı başlattı. Doğu Anadolu'daki Osmanlı ordusu da Şeyh Cami tarafından yıpratılmış olan Kafkasya'daki Rus birliklerinin üzerine yürüdü. Soru 2. İngiltere ve Fransa neden Osmanlı İmparatorluğu'nun yanında yer aldılar? Karadeniz'de Rusları engellemek için bulunan Osmanlı donanmasının 30 Ekim'de Sinop'ta bir baskın sonucunda batırılması İngiliz ve Fransız kamuoyunda büyük tepkilere sebep oldu. 1848 ihtilalleri sırasında ülkesine sığınan mültecileri Ruslara karşı koruduğu için Avrupa kamuoyunda Osmanlı İmparatorluğu'na karşı olumlu bir hava hakimdi. İngiltere ve Fransa ise Rusya'nın Osmanlı İmparatorluğu aleyhine fazla büyümesini kendi çıkarları açısından uygun bulmuyorlardı. İngiltere, donanmasına Osmanlı topraklarının korunması ve Rus donanmasının Sivastopol'a geri döndürülmesi emrini verdi. İngiliz ve Fransız isteklerini kabul etmeyen Rusya, bu iki ülke ile ilişkilerini dondurdu. Rusya'nın daha fazla yayılmasını istemeyen İngiltere ve Fransa, Osmanlı İmparatorluğu ile 12 Mart'ta İstanbul Antlaşması'nı imzaladı. 28 Mart 1854'te Rusya'ya savaş ilan ettiklerinde durum milletler arası bir boyut kazanmıştı. Soru 3. Kırım Harbi'nde hangi cephelerde savaşıldı? Osmanlı ordusu Varna, Şumlu ve Silistre'de Ruslarla savaşıyordu. İngiliz ve Fransızlar bu cephede harekete geçmek üzereyken Rusya, Avusturya'nın da onların yanında savaşa girmesi önlemek için işgal ettiği Eflak ve Bodan'dan geri çekildi. Rusya'nın çekilmesinden sonra bu prenslikleri Avusturya işgal etti. Bu olay savaşın gidişatını değiştirdi. Tuna'yı aşıp Odessa'ya girmek isteyen müttefik kuvvetleri Avusturya'nın Eflak ve Bodan'a girmesi sebebiyle bu harekattan vazgeçmek zorunda kaldılar. İngiliz ve Fransızlar Rus deniz gücünü yok etmek için savaşı büyük bir tersaneye sahip olan Sivastopol'un bulunduğu Kırım'a taşıdılar. Başlangıçta Kırım'a gönderilen 60 bin müttefik askerinin sayısı 1855 baharında 140 bine ulaştı. Burada savaşan askerlerin çoğu İngiliz veya Fransız birlikleriydi. Osmanlı kuvvetleri bu cephede onlara göre sayıca daha azdı. Osmanlı birlikleri Kafkaslardaki savaşın yükünü üzerlerine almışlardı. Ancak bu tarafta Rusları durduramadılar. Doğu Anadolu'ya giren Rus birlikleri başarılı olarak 25 Kasım 1855'te Kars'ı ele geçirdiler. 14 Eylül'de Kırım'a çıkan müttefikler 20 Eylül'de Alma Irmağı kıyılarında Rusları mağlup ettikten sonra Sivastopol'u kuşatma altına aldılar. Kırım'daki diğer büyük çatışmalar 25 Ekim'de Balaklava'da ve 5 Kasım'da İnkerman'da meydana geldi. Bu iki savaşta da Ruslar mağlup oldu. 26 Ocak 1855'te müttefikler ile Torino'da bir antlaşma yapan Piemonte de Ruslara karşı savaşa girdi. Piemonte kralı Victor Emmanuel Avusturya'ya karşı İngiliz ve Fransız desteğini alarak İtalya birliğini kurmak için bu savaşa girmişti. Savaş devam ederken ummadığı bir durumdan dolayı sinir krizleri geçiren Rus çarı 1. Nikola hasta olmasına rağmen doktorları dinlemeyerek eksi 20 derecede askerlerini teftiş etmiş ve bunun sonucunda ilerleyen hastalığı sebebiyle 2 Mart 1855'te ölmüştü. Fransızların en önemli Rus savunma mevkilerinden birisi olan Malahova, 8 Eylül 1855'te yaptıkları saldırıdan sonra daha fazla direnemeyeceklerini anlayan Ruslar, kaleleri havaya uçurup gemileri batırdıktan sonra Sivastopol'u terk ettiler. Sivastopol'un 10 Eylül 1855'te alınmasıyla birlikte artık savaşın sonu görülmüştü. Soru 4. Kırım Harbi nasıl sona erdi? İngiliz ve Fransızlar savaşı kısa sürede sona erdireceklerini umuyorlardı. Ancak ana vatanlarından çok uzak olmaları, salgın hastalıklar ve iklimden dolayı bu amaçlarına ulaşamadılar. Savaşta her iki taraf da tifo ve kolera gibi hastalıklardan önemli ölçüde kayıp verdi. Hatta Alma Savaşı'nın kazanılmasında büyük rolü bulunan Fransız birliklerinin komutanı Saint Arnaud da savaş sırasında yakalandığı tifodan dolayı İstanbul'a götürülürken öldü. Savaş devam ederken bir taraftan da uzlaşma için bir zemin aranıyordu. İngiliz Başbakanı Palmerston ordularını geliştirdiği için savaşın devamını istiyordu. Fransa ise istenilen başarının kazanıldığına inandığı ve savaşın devamının İngilizlere yaramasının önüne geçmek için barış taraftarıydı. Avusturya Fransa'yı desteklerken Osmanlılar savaşın sürmesinden faydalanıp Ruslardan çıkarlarına uygun taviz almak için İngiltere ile birlikte hareket ediyordu. Ancak Fransa'nın tavrı İngiltere'yi Rusya ile barış görüşmelerini başlamak için nota verilmesini ikna etti. Verilen notada Rusya'nın Viyana Notası demeli üzerinde uzlaşmaya varması, Besarabya'nın Osmanlılar iadesi ve Karadeniz'in bütün devletlerin donanmalarına kapatılması şartları vardı. Eğer Rusya bunları kabul etmezse Avusturya'da müttefiklerinin yanında savaşa girecekti. Çar'ın bu talepleri 25 Şubat'ta kabul etmesiyle birlikte Paris Konferansı'nda barış görüşmeleri başladı. Soru 5. Kırım Harbi'ni sona erdiren Paris Antlaşması'nın sonuçları nelerdir? Paris Konferansı'na savaşan bütün devletler katılmıştı. Osmanlı heyetinin başında Ali Paşa bulunuyordu. Burada özellikle büyük devletlerin kendi çıkar çatışmaları ön plana çıktı. Osmanlılar bu anlaşmazlıkların kendilerine zarar vermemesi için büyük çaba gösterdiler. Uzun görüşmelerin ve diplomatik manevraların sonunda 29 Mart 1856'da Paris Antlaşması imzalandı. Buna göre tüm devletler işgal ettikleri toprakları boşaltacak, Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı antlaşmayı imzalayan devletlerin garantisi altında olacak, boğazlar yabancı devletlerin savaş gemilerine kapalı tutulacak ve Karadeniz'de savaş gemileri bulundurulmayacaktı. Eflak ve Bodan prenslikleri eski özerk statülerinde ve Avrupa devletlerinin garantisi altında olacaktı. Osmanlı İmparatorluğu'nun uygulamaya koyduğu ıslahat fermanı da antlaşmada zikredilerek onaylandı. Soru 6. Florence Nightingale'in Kırım Savaşı'ndaki rolü nedir? Kırım Savaşı'nda yaralananlar İstanbul'a getirilerek hastanelerde ve Selimiye Kışlası'nda tedavi altına alınıyorlardı. Bakım iyi değildi ve özellikle Selimiye Kışlası'nda tıbbi malzeme eksikliğinin yanı sıra kalabalık koğuşlarda pislik ve haşerat ile boğuşuluyordu. Kışların çatısı akıyor, yağmur şiddetli yağdığında tuvaletler taşarak koğuşlara su basıyordu. 4 Kasım 1854'te İstanbul'a gelen gönüllü hasta bakıcı Florence Nightingale ekibiyle birlikte burada yokluklara ve erkek doktorlara rağmen düzenli ve temiz yeni bir hastane meydana getirdi. Geceleri herkes çekildikten sonra uzayıp giden Selimiye Kışlası'nın koridorlarında lambasıyla dolaşır ve hastaları kontrol ederdi. Bu yüzden ona lambalı kadın denildi. Hemşireliğin kurucusu olarak bilinen Florence Nightingale'in bu gayretli ve şefkatli davranışlarıyla çalışmaları bütün dünyada kısa sürede duyuldu. Selimiye'deki meseleleri önemli ölçüde çözen Nightingale, Mayıs 1855'te İngiliz askerlerinin tedavisi için bir grup hemşireyle Kırım'a gitti. Florence Nightingale gelmeden önce düzensiz sağlık hizmetleri, pislik, yetersiz beslenme ve hasta bakıcı yokluğundan yaralı askerlerin %50'sinden fazlası ölüyordu. Onun ve ekibinin çalışmaları ile bu oran %2.2'ye düşürüldü. Lambalı kadın malzeme eksikliği ve diğer zor koşulların yanı sıra en çok Selimiye'nin başhekimi Dr. Duncan Menzies ve Kırım'daki ordunun en üst düzey hekimi olan Dr. John Hull'ın engellemeleri ve düşmanca tavırları ile uğraşmıştı. Bu doktorlar savaş bölgesinde kadınların bulunmasının hastane disiplini ortadan kaldıracağını iddia ediyor ve herhangi bir kadının oradaki tıbbi hizmetlerin yerine getirilişine müdahale etmesini istemiyorlardı. Florence Nightingale onların engellemelerini özellikle The Times'ın kendisini destekleyen öven yazılarıyla aşabilmiştir. Nightingale'in yanı sıra bu başarıların kazanılmasını sağlayan diğer bir kişi ise hemşire Sarah Anne Terrot'tu. Ancak onun ismi Nightingale'in gölgesinde kaldığından fazla bilinmemektedir. Florence Nightingale'in Kırım Savaşı ve sonrasındaki çalışmaları sayesinde hasta bakımı uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılan bir meslek haline geldi. Soru 7. Islahat Fermanı nasıl ilan edildi? Kırım Harbi sırasında Tanzimat Fermanı yeterli bulmayan Avrupalı devletler Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Müslüman olmayan ahaliye yeni haklar verilmesi için devamlı olarak baskı yaptılar. Paris Antlaşması'ndan önce barış şartlarını belirlemek için Viyana'da toplanan konferansta gayrimüslimlere yeni haklar verilmesi ve bu durumun Avrupa devletlerinin teminatı altına alınması için antlaşmaya ilave edilmesi üzerinde duruldu. Osmanlı İmparatorluğu bunu kendi iç işlerine karışmak olarak gördüğü için kabul etmedi. Ancak baskılar sonucu Fransa'nın tavsiyesiyle cizye vergisini kaldıracağını, gayrimüslimlerin orduda ve idari görevlerde yer alabileceklerini, izin almadan kiliselerini inşa ve tamir edebileceklerini ilan etmek zorunda kaldı. Bu duruma en büyük tepki ise askerlik yapmak istemeyen gayrimüslimlerden geldi. Yeniden toplanan Viyana Konferansı'nda Müslüman olmayan Osmanlı tebaasına verilen imtiyazların genişletilmesi ve barış antlaşmasından önce ilan edilmesi kararlaştırıldı. 1 Şubat 1856 imzalanan Viyana Protokolü'nün ardından İstanbul'da Osmanlı Devlet adamları ile İngiliz, Fransız ve Avusturya elçiliği bir araya gelerek ıslahat programının hazırlıklarına başladılar. İngiliz elçisi Stamford Canning, İslamiyet'ten ayrılmayı yasaklayan şer'i kanunların da değiştirilmesini istemiş ancak Osmanlı delegeleri gayrimüslimlerin haklarının görüşüldüğünü, İslamiyet'in tartışılmadığını belirterek bu tür mevzuları gündeme aldırmamışlardır. Çok sert geçen görüşmelerden sonra ortaya çıkan ıslahat programının bir beyanname gibi ilanına karar verildi. Bu ıslahat programının barış antlaşmasının zikredilmesi ve Avrupalı devletlerin teminatı altına alınması istendiyse de Osmanlı İmparatorluğu bunu kabul etmedi. Sonunda bu durumun padişahın kendi isteğiyle gayrimüslim tebaasına verdiği yeni haklar olduğu intibanı uyandırmak için ıslahatın bir ferman ile duyurulması kararlaştırıldı ve 18 Şubat 1856'da Babali'de törenle ilan edildi. Fermanın birer kopyası barış antlaşmasına katılan devletlere de verildi. Paris Kongresi sırasında Avrupalı devletler ıslahat fermanının antlaşmada zikredilmesi için tekrar baskı yaptılar. Osmanlı devlet adamlarının bütün direnmelerine rağmen Paris Antlaşması'nın 9. maddesinde ıslahat fermanından söz edildi. Islahat fermanı tamamen Müslüman olmayan tebaa ve Avrupalı devletlerin vatandaşları ile ilgili hükümler içeriyordu. Bu ferman Tanzimat'ın aksine dışarının zorlaması ile hazırlanmıştı. Gayrimüslimlerin imparatorluktaki statüsünü değiştirdi ve onların cemaat yapısını da yeniden düzenledi. Islahat fermanının uygulanmaya konulması üzerine imparatorluğun çeşitli yerlerinde olaylar meydana geldi. Maraş, Halep, Şam, Cidde gibi yerlerde Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasında çatışmalar oldu. Ve bu kargaşa sırasında bazı Avrupalı görevliler öldürüldü. Karışıklıkların artması üzerine Avrupalı devletler Osmanlı topraklarına çeşitli müdahalelerde bulundular. Soru 8. Kırım Harbi'nin dünya tarihindeki yeri nedir? Kırım Harbi, 20. yüzyılda iki dünya savaşının bir öncüsü gibidir. Harp tarihi uzmanları bu savaşı 20. yüzyıldaki savaşların habercisi olarak nitelerler. Bu savaşta uygulanan yeni taktikler, kullanılan yeni silahlar, hemşirelik hizmetleri ve ilk defa muhabirlerin çatışmaları yerinden izleyerek cepheden gazetelerine haber göndermeleri Kırım Harbi'nin özelliklerindendir. Gerek müttefikler, gerekse Ruslar bu savaşta iklim ve bulaşıcı hastalıkların da tesiriyle büyük kayıplar verdiler. Fransız ve İngilizler Cromwell'den sonra ilk defa birlikte savaştılar. Osmanlı İmparatorluğu aleyhine yayılan Rusya bir müddet için durdurulabildi. Daha önce Rusya ile bir işbirliği yapan Avusturya bu desteğini yitirerek İngiltere ile Fransa'ya bağımlı hale geldi. Ancak bu iki devletten yeterli desteği alamadığı için 1859 ve 1866'daki savaşları kaybetti. Bu durum da Alman ve İtalyan birliklerine giden yolun açılmasına sebep oldu. Bu savaş Romanya'nın da bağımsızlığının başlangıcıydı. Eflak ve Boğda'nın bir müddet sonra birleşmesiyle buradaki Osmanlı hakimiyeti yavaş yavaş ortadan kalktı. Soru 9. Kırım Harbi'nin Osmanlı İmparatorluğu'na tesiri nedir? 1711'deki Prus Savaşı'ndan sonra Ruslar karşısında kazanan en büyük askeri başarı olan Kırım Harbi'nin Osmanlı İmparatorluğu'na büyük tesiri oldu. Savaşın maliyetini karşılamak için 1854 yılında savaş esnasında Osmanlı tarihine ilk defa dışarıdan borç para alındı. Ancak alınan ilk borç savaş için harcandığından bir müddet sonra hem borcu ödemek hem de diğer ihtiyaçlar için yeniden borç alınmak zorunda kalındı. Bu durumda Duyun Umumiye'ye giden yolun yani imparatorluğun maddi iflasının başlangıcı oldu. Kırım Harbi Osmanlı İmparatorluğu'nu birçok teknolojik yenilikle tanıştırdı. Savaş sırasında haberleşmeyi temin için İngilizler İstanbul'a Varna ve Varna ile Kırım arasında telgraf hattı çektiler. Fransızlar ise Varna'dan Avusturya'ya kadar bir hat uzatmışlardı. Böylece icadının üzerine çok geçmeden telgraf Osmanlı bölgesine gelmiş oldu. Karaköy limanına müttefik gemileri yaklaşamayınca burada büyük bir rıhtım inşa edildi. İngiliz ve Fransızların dikkat çekmeleri üzerine Çanakkale ve İstanbul Boğazı ile kıyılarında 18 adet fener inşa edildi. Fenerbahçe ile Haydarpaşa arasında askeri amaçlarla 3 kilometrelik bir demir yolu yapıldı. Bu imparatorlukta kurulan ilk demir yoludur. Savaş esnasında İstanbul'da Avrupalıların bulunması, yerli ahalinin Avrupalıların ileri sürdüğü gibi uygun yol ve kaldırımlar, sokakların daha iyi temizlenmesi ve ışıklandırılması, lağım kanalları ve su boruları döşenmesi isteklerine yol açtı. Bu harp sırasında İngiliz askeri Doktor P. Pinkhoff'un tavsiyesiyle Batı tarzında ilk Osmanlı mesleki örgütü Societe Medicale de Constantinople adıyla kuruldu. İstanbul'da bulunan İngiliz, Fransız ve Sardunya'nın askerlerinin harcamaları esnaf önemli ölçüde zenginleştirdi. Zenginleşen esnaf ise lükse yöneldi. Cevdet Paşa, harem kadınlarının müsrifleşmesinin ve mesire yerlerinde sık sık görülmelerinin Kırım Harbi yıllarında meydana geldiğini belirtir. Halk ise savaş yüzünden daha da yoksullaştı. Osmanlı İmparatorluğu savaşın yanı sıra bir de göçlerle uğraşmak zorunda kaldı. Savaştan sonra Kırım ve Kafkasya'dan göçen yüz binlerce muhacir ülkenin değişik yerlerine Sivas, Adana vesaire yerleştirildi. Soru 10. Kırım Harbi'nin Osmanlı batılılaşma tarihindeki yeri nedir? Osmanlı İmparatorluğu ilk defa Avrupa devletleri içerisinde yer aldı. Ve toprak bütünlüğü ile bağımsızlığı Avrupa'nın en büyük devletlerinin garantisi altına girdi. Tanzimat ile başlayan ıslahat süreci dışarıdan bir saldırı korkusu olmadan devam ettirilebildi. Ali ve Fuat Paşalar kafalarındaki reformları rahatlıkla yapabildiler. Avrupa tarzı devlet yönetimi yavaş yavaş imparatorlukta uygulanmaya başlandı. İstanbul'da savaş müddetince çok sayıda Avrupalı asker, subay ve onların aileleri yaşamıştı. Avrupalıların İstanbul sokaklarında görülmesi Osmanlıları onların yaşam tarzlarına alıştırdı ve Avrupa modası İstanbul'a girdi. Bütün Avrupalılara düşman gözüyle bakma azaldı. İngiliz ve Fransız elçilerinin Osmanlı yönetimi üzerinde etkisi arttı. Bu savaştan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nda sadrazam ve nazır olabilmede bu iki elçiliğin desteğini temin etmek önemli bir unsur haline geldi. Savaş sürerken Abdülmecit daha sonra da Sadrazam Reşit Paşa Fransız elçiliğini ziyarete gitmiştir. Osmanlı tarihinde ilk defa padişah ve sadrazam bir elçiyi ziyaret etmiştir. Savaş sonrasında Sultan Abdülmecit Fransız elçiliğinde tertip edilen baloya Legion d'Honneur nişanını takarak katılmıştır. İlk defa bir Osmanlı padişahı bir baloya katılıyordu. Abdülmecid'in amacı Rusya ile yakınlaşan Fransa'yı Osmanlı İmparatorluğu'nun yanına çekmekti. Paris Antlaşması'ndan sonra ise Paris'teki Osmanlı elçiliğinde Fransız İmparatoru 3. Napolyon'un da katıldığı bir balo düzenlendi. Bu savaş sebebiyle oluşan yakınlıktan istifaden Osmanlı devlet adamları Avrupa ile Osmanlı İmparatorluğu'nu kıyaslamışlardır. Örneğin Cevdet Paşa o yıllarda bir şehirde çıkan yangın sonrasında İngilizlerin olayın mağdurlarına daha çabuk ulaştıklarını belirtmektedir.